Karar TV izleyicileri, Kadın Farkı programına hoş geldiniz. Bugün programımızda gazeteci, yazar ve aktivist Zilal Kalkandeli'ni ağırlayacağız. Kendisiyle veganlık ve feminizm ilişkisini, hayvan haklarını ve kendi kişisel gazetecilik yolculuğunu konuşacağız. Hoş geldiniz Zilal Kalkandeli programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Bugün önce veganlık ve feminizm ilişkisiyle başlamak istiyorum ama bilmeyenler için nedir veganlık, siz nasıl tanımlıyorsunuz?
Veganlık son yıllarda daha çok medyada yer almaya başladı. Birçok insan hani daha fazla duymaya başladı bu terimi belki. Ama medyada şöyle bir yaklaşım var. Daha çok hani hayvansal tür şeyleri yemeyen, içmeyen, tüketmeyenlere vegan denir diye bir genel tanım medyada geçiyor. Bu tabii çok yanlış bir şey değil ama sonuçta o bir sonuç. Ben hep bunun altını çizmeye çalışıyorum. Kendi yazdığım metinlerde ve kitaplarımda da bunu vurgulamaya çalışıyorum. O bizim bir etik duruşumuzun sonucu aslında. Evet, hayvansal hiçbir şey yemiyoruz, tüketmiyoruz, giymiyoruz, kullanmıyoruz ama o bizim bir etik nedenle bir karşı duruşumuzun neticesi. Şöyle tanımlıyorum ben veganizmi. Veganizm insan dışı hayvanların da insan olan hayvanlar gibi bilinç sahibi, duyguları olan canlılar oldukları gerçeğinden hareketle onlara uygulanan meta statüsünü ve her türlü sömürüyü reddeden özgürleştirici bir etik tutumdur. Şimdi böyle tanımladığınızda tabii bu hayatın tümüne yayılan ve sizin gerçekten hayattaki bakış açınızı, adalet kavramına bakış açınızı, özgürlüğe bakış açınızı temelden değiştiren bir yaklaşım oluyor. Bunu göz ardı ediyorlar genelde. O sadece hani tüketim, insanın tüketim alışkanlıklarının değişmesi veya bir insanın seçtiği bir yaşam tarzı olarak öne çıkarıyorlar. Bu ne yazık ki dediğim gibi doğru bir bakış açısı sunmuyor insanlara. Çünkü veganizmin ortaya çıkışındaki temel neden, temel etken, yani bunu ben belirlemiş değilim, tarihteki nereden çıktığına bakarsak, tamamen hayvanlara uygulanan bu sömürüleri, zulmü reddetmek üzere ortaya çıkan bir hareket, bir yaklaşım. O nedenle onu ısrarla vurgulamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Ama tabii giderek yani kapitalist bir toplumda yaşıyoruz ve böyle bir toplumda evet bir piyasa da oluştu. Yani kapitalizm nasıl her türlü formatı, her türlü konsepti alıp kendi içerisinde bir yere oturtuyor ve ondan faydalanıyor ya. Bunda da öyle bir şey oldu ve hani aslında ilk zamanlarında yani çok eski tarihlerde vegan olanlar biliyor. Yani özel bir vegan ürün olmasına da bizim için gerek yok. Çünkü biz zaten bitkisel beslenerek yeterli ve doğru bir beslenmeyle tabii ihtiyacımız olan her türlü gıdayı alabiliyoruz. Alabildik yıllarca. Ama sonradan yeni çıkan bir takım ürünler oldu. Batı'dan tabii bu başladı. Bu kötü bir şey mi, iyi bir şey mi? Şimdi bu veganlar arasında çok tartışılan bir şey. Kimisi diyor ki yani bunlar da olsun çünkü yani işte bak veganlar her şeyden mahrum kalıyor diyenlere hayır bak bunun vegan olanı da var demek için hani bu tür yeni özel vegan ürünlerinin de bulunması iyidir diyenler var. Bu çok yanlış bir şey değil tabii çünkü bazı insanlar onu gerçekten bahane ediyor.
Mesela bunlar neler?
Yani gerçekten hani ne bileyim vegan yoğurtundan tutun vegan sucuğundan çıkın hani böyle her türlü şey.
Ya soya sütünden falan mı elde ediliyor? Nasıl oluyor?
Yok her şey soya değil. İlk başlarda daha çok soya bazlıydı ama şimdi mesela bezelye proteini kullanarak yapılanlar var. İşte badem kullanarak yapılanlar var. Kaju kullanarak yapılanlar var. Yani çeşitlendi tabii zaman içerisinde. Ama hani bunlar olmalı mı olmamalı mı? Ben de diyorum ki yani eğer bunu gerçekten birileri bahane ediyorsa ben şunu yiyemiyorum, bunu bulamıyorum. Onlara bir seçenek sunmak eğer hayvanların yaşam hakkını sağlayacaksa hani bizim buna karşı muhalefet etmemiz de çok mantıklı olmayabilir. Çünkü bir geçiş sürecindeyiz tabii gerçekten. Yani insanın tüketimlerinin, hayvansal tüketiminin sona ermesi gerekiyor. Ama öyle bir noktaya geliyorsunuz ki vegan olduktan sonra inanın yani onların çoğunu ben almıyorum, tüketmiyorum. Bana hitap da etmiyor.
Peki ama, pardon burada kesmek istiyorum. Onları tüketmekteki beis ne? Yani insan sağlığı için mi zararlı yoksa ekolojik denge için mi?
Yok zararlı değil. Yani zararlı olduğundan söylemiyorum. Ama hani bazılarının fiyatları pahalı. O konuda bir tartışma oluyor. Tabii henüz onlar onlara talep az, o ürünleri bilen insan sayısı az ve tabii sınırlı sayıda üretiliyor veya ham maddeleri pahalı olabiliyor. Daha sağlıklı gerçekten ürün maddeler kullanıldığı için daha yüksek fiyatlı olabiliyor. Yani işte alım talep meselesi ve sonuçta hani veganlık bir zenginlik işi diye bir yaklaşım da, yani bir düşünce doğdu. Çok yanlış bir şey bu. Çünkü biz esasen uzun yıllardır vegan olanlar bilir. Hani biz onları ya tüketmiyoruz. Gerçekten herkesin yediğine varsa evinizde hani her şeyi de çok basit bir şekilde veganize etmek mümkün. Yani benim gidip de o yüksek fiyatlı ürünleri mutlak almam ve onlar olmazsa yaşayamam gibi bir şey yok. Hani orada bir yanlış anlama var. Evet, öyle ürünler var piyasada ama ben onları almadan da zaten vegan yaşıyor idim.
Zaten şu an belli gelir seviyesine sahip insanlar süt ürünleri hariç vegan olarak yaşıyor. Yani
ha, bir de o çıktı sonradan. Yani. Evet. Şimdi her şey pahalı zaten. Evet. Türkiye'de hiçbir şey ucuz olmadığı için. Hani o bahane de ortadan yavaş yavaş kalkmış oldu.
Et ama, yemek artık çok lüks bir şey oldu.
Lüks bir şey oldu ama gerçekten çok ucuz bir şey olsa da zaten insanların artık bunun etik yönü üzerinde düşünmeleri, çevre yönü üzerinde düşünmeleri gerekiyor. Çünkü birebir ilgili. Ne yazık ki medyada bu konular çok fazla gündeme gelmiyor. O nedenle bu program için ben teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Biz ne kadar yazsak da gene de medyanın da yani televizyonların etkisi daha farklı olabiliyor.
Evet. Peki veganlık ve feminizm ilişkisi için ne söylemek istersiniz?
Şimdi orada birebir bir ilişki var tabii. Ben kendi yazdığım Vegan Devrim ve Hayvan Özgürlüğü adlı kitabımda öyle bir bölüm de koyma gereğini hissettim. Çünkü insanların çoğu hani hayvanların yaşamının doğrudan alınmasıyla ilişkilendirdiği için et yemeye karşı olabiliyor. Hatta bir kısım insan vejetaryen oluyor bu nedenle. Ama hani o süt konusu genellikle konuşulmuyor. Ne var ki hani hayvanın zaten salgıladığı bir şeyi alıyorsunuz. Hani ona da bir zararı yok gibi düşünüyor ama işin gerçeği öyle değil. Perde arkasında ne oluyor onlara baktığınızda, yani medyada hiç yer verilmeyen, insanların gidip görmediği tesislerde neler oluyor acaba diye baktığınızda çok acı gerçeklerle karşılaşıyorsunuz. Biz bunları anlatınca bazı feministler de çok öfkelenebiliyor ama bence bizim anlatmamıza değil, neden böyle şeyler oluyor diye ona öfkelenmeleri gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var, aynen hani inekler veya koyunlar veya bir başka hayvan türü de aynı insan olan hayvanlar gibi, yani insanın dişi olan cinsi gibi gebe kaldıklarında süt veriyorlar. Yavrular için çünkü o süt aslında o yavrunun çok kısa bir sürede belli bir büyüklüğe ulaşması için gereken hormonları içeriyor aslında. Bir ineğin buzağısı için gereken hormonlar. Ve o süt insanlar tüketebilsin diye, satılabilsin diye insanlar ona el koyuyorlar ve ona el koymak için de anne ile yavru ayrılıyor. Ya doğar doğmaz veya çok kısa bir süre sonra o sütü, çünkü yavru içmesin ki hani biz el koyalım diye yavruyla anne ayrılıyor. Bunu söylediğinizde bazıları bunu kabul etmeyebiliyor. Yok işte biz yavruya olanı veriyoruz, geri kalanı alıyoruz gibi şeyler söyleniyor ama sonuçta o yavruyla annenin bağını kesmek için ayrılıyorlar ve o ayrılma sırasında hani bir anne yavrusundan nasıl ayrılırsa aynı şey. Çünkü hayvanlarda demin söylemeye çalıştığım gibi duyguları olan canlılar, insanlar gibi özellikle ineklerde veya koyunlarda bunu çok belirgin bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Bir kere dediğim gibi bu annelik, hem anneye hem yavruya bir zararı var manevi açıdan. Bir de fiziksel açıdan da yavruya, çünkü biberonla bir takım mamalar verilmeye çalışılıyor. O öyle beslenmeye çalışılıyor. Onun dışında eğer doğan yavru erkekse zaten kesime gönderiliyor. Çünkü endüstri onu sütten yararlanamayacağı için daha çok buzağı, eti elde etmek için onu oraya gönderiyor. Ve sonunda bütün bu süreçlerin sonunda anne öyle bir şekilde makineleştiriliyor ki sürekli doğum yapıyor. Yani ve onu da söylemek gerekir, insan eliyle yapay dölleme gerçekleştiriliyor. Evet, onu söylediğimizde bazıları da ona da tepki gösteriyor ama gerçekten işin başka bir açıklanacak bir tarafı, yani başka bir şey denemiyor ona. Yapay bir şekilde erkekten alınan, yani boğadan işte ne bileyim alınan hormonlar, ki orada ona da bir cinsel sömürü var. Aslında baktığınızda bütün hani üreme organlarını, üreme sistemini sömüren, hayvanların üreme sistemini sömüren ve ticarileştiren, hayvanları da makineleştiren, metalaştıran bir sömürü düzeni var süt sektöründe. Ve sonunda hayvan öyle bir aşamaya geliyor ki o hani sürekli sağalmaktan doğur, işte yavrun elinden alsın, sütünü sağalsın falan ve o bir takım hastalıklar tabii hayvanlara bulaşabiliyor. Sürekli memelerine takılan makinelerden geçebiliyor ve onun için antibiyotikler de veriliyor. İşin o kısmı da var tabii. Hani mikroptan arındırmak
için. O
kadar
yapay bir ortam.
Tabii çok yapay bir ortam ve sonunda öyle bir aşamaya geliyor ki o annenin bedeni doğuramaz hale geliyor. Doğuramayınca da onlar da zaten kesime gönderiliyor. Sonuçta herkesin öldüğü, bedenlerine tecavüz edildiği, bir inanılmaz bir köleleştirmenin olduğu bir sektör ne yazık ki. Ve hani şimdi feminizm denince feminizm neye karşı çıkıyor? Kadının bedenin metalaştırılması, kadının erkek arasında bir ayrım yaratılması ve kadının değersizleştirilmesine karşı çıkıyor değil mi? Evet, hepimiz karşı çıkıyoruz elbette. Peki o zaman neden hayvanlara yapılan bu aynı şey, hatta daha da korkunç şeyler yapıyor? Neden buna biz katkıda bulunalım? Demek ki eğer feministsek, bunları reddediyorsak, çünkü orada kime yapıldığından ziyade orada yapılana karşı çıkmamız gerekiyor. Adalet de böyle bir şey. Hani hep söylüyoruz ya, kime yapıldığı adaletsizliğin önemli değil. Adaletsizliğin yapılmış olması önemli ve biz adaletsizliğe karşı çıkmalıyız. Hani bütün toplumda yerleştirmeye çalışılan anlayış bu. Burada da benzer bir durum var. Yani insana yapılmıyor ama insan dışı bir hayvana yapılıyor. Ki o hayvanlar, evet, ben hep şunu söylüyorum bakın. Yani hayvanlar bizlerden farklı. Hani baktığımızda belki direkt empati kuramıyoruz onlarla. Form, yani şekilleri bizlerden farklı ve konuştukları dil bizden farklı. Mutlaka kendi aralarında konuşuyorlar. Çünkü bu da zaten bilimin kanıtladığı bir şey ama biz anlamıyoruz. Şimdi onların görünüşleri bizlerden farklı ve konuştukları dil bizden farklı diye biz kendimizde onları sömürme, onları mal yerine koyma hakkını nasıl buluyoruz? Çünkü bakın, yüzyıllardır evet bu böyle gelmiş bir sistem var. İnsanlık böyle yükselmiş ya da bu şekilde bugüne kadar gelmiş. Ama bilinç sahibi meselesi, onun altını çizmek istiyorum. Hayvanlarda bilinç olgusu çok çok önemli. 7 Temmuz 2012'de Cambridge Bilinç Deklarasyonu ilan edildi. Ben gene ona da kitabımda yer verdim. Çok çok önemli. Aralarında Stephen Hawking'in de yer aldığı çok önemli bilim insanları ve bu alanda araştırma yapmış olan bilim insanları bir araya geldiler ve o güne kadar yapılan çeşitli araştırmaların ortaya koyduğu şekilde dediler ki bilinç, hayvanlarda da bilinç vardır. Bilince sahip tek canlı insan türü değildir diye. Bunun ayrıntıları da var, bulabilirler internette. Ve
zaten birazdan görseller de ekranlarımızda,
evet,
olacak.
Evet, şimdi canım. Demek ki o zaman bilim bize bunu kanıtladıysa, biz artık bu bilgiye vakıfsak, peki biz yüzyıllardır olduğu gibi o sömürü düzenini aynen sürdürmeli miyiz? Soru bu. Ben istiyorum ki herkes oturup kendine, evet, hiçbirimiz vegan bir dünyaya doğmadık. Bu sonradan belki, gerçi çok eski toplumlarda bunun belirtileri vardı, öyle yaşayanlar da olabilir ama hani bir kurumlaşma aşaması yoktu, bilinmiyordu, böyle dile getirmiyordu. Şimdi peki, geçmişi bırakalım. Biz bugüne kadar böyle geldik. Peki bugünden sonra bu bilgiyle ne yapacağız? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Feministlerin de düşünmesi gerekiyor. Kendini özgürlükçü, adalet yanlısı diye niteleyen toplumda ilerici kesimlerin de bunun üzerine düşünmesi gerekiyor. Yani ben bu sömürüye katkı yapıyor muyum? Yapıyorsanız o zaman ben şöyle bir ifadem var. Ona da gerçekten bazı insanlar tepki gösterebiliyor. O zaman demek ki belli bir türün sadece feminizmini savunuyorsunuz. Çünkü o orada kalıyor. İnsanla sınırlıyorsunuz. Adaleti de insanla sınırlıyorsunuz. Sömürülmeye karşı olmayı da insanla sınırlıyorsunuz. Demek ki o zaman sizin sadece insanlarla ilgili bütün bu istekleriniz.
Ya aslında aynı mantığa geliyor. Yani kapitalizm, işte bu sömürü düzeni, her şey ekoloji, yani bu dünyayı mahveden zihniyette her şey insanın hakkı olduğuna dair düşünüyor. Yani biz, her şey insan için yaratıldı. Dünya insan için yaratıldı, hayvanlar insan için yaratıldı. Biz hayvanları da sömürebiliriz, işte çevreyi de kirletebiliriz. Yani her şey insan için. Ya bu mantığı aslında yıkmak lazım. Hepsi aynı temele dayanıyor.
Evet ve bugün içinde hani yaşadığımız dünyada bakarsak
sorunlara... Ve beyaz erkek.
Tabii hep insan kaynaklı bakış açısından, o insan merkezci dediğimiz bakış açısından, yani çevreyle ilgili yaşadıklarımız, küresel iklim krizinden tutun, birçok konuda doğa yıkımları, doğada yaşanan katliamlar, hayvan katliamı, yani yılda 100 milyardan fazla hayvanın, ki buna balıklar dahil değil, o tonlarca, o sayılamıyor tabii, katledildiği, sırf insan tüketimi için korkunç sektörlerin, endüstrilerin doğduğunu ve bunların doğaya da bedelinin çok büyük olduğunu görüyoruz. Demek ki diyoruz ki bu hani antroposan çağı deniyor. Yani insanın yol açtığı zararlar nedeniyle bugün bu ekolojik yıkım söz konusu. Her yerde felaketler oluyor, yangınlar oluyor, seller oluyor ve bunların arka planına gittiğimizde mesela susuzluk, kuraklık söz konusu. Bunlar var. Kirlendi, toprak kirlendi, hava kirlendi, denizlerde ölü bölgeler oluştu. Bütün bunların arka planına baktığınızda inanın en büyük üç etkenden birisi. Hani fosil yakıtlar konuşuluyor. Tamam konuşulsun, o da kalksın elbette. Ama sadece o değil. Bizim kişisel olarak da buna katkıda bulunmamayı seçmememiz gerekiyor. Hani devletleri suçlamak falan, hani herkes suçluyor işte şirketler, devletler, doğru şirketler, devletler dünyayı perişan hale getirdi. Ama bizim de kişisel olarak yaptığımız bir şeyler var ve biz de o en büyük üç sektörden birine, o hayvancılık sektörüne çok büyük katkılarda bulunuyoruz. Bu yarattığımız taleple.
Bir şey de var, yani cehaleti de seçiyoruz. Yani orada nasıl üretildiğini ya da işte bu sömürüyü görmemeyi seçiyoruz. Hani
görmemeyi da seçiyoruz.
Yani bu cehaletin arkasına sığınıyoruz ve o kapitalizme katkıda bulunuyoruz yani biz de.
Kesinlikle katkıda bulunuyoruz. Evet. Kapitalizmle ne ilgisi var diyorlar, feminizmle ne ilgisi var diyorlar.
Hepsi aynı kapı aslında.
Hepsi yazık ki bir şekilde aynı kapıya çıkıyor. Aydınlanmak isterse insanlar gerçekten hani burada söylediklerimizi belki daha bilimsel çalışmalara dayandırmak isteyebilirler. İnanın internette çok fazla kaynak var. Türkçe'de de kaynaklar çoğaldı. Giderek bu konuda kitapların sayısı artıyor. Referans kitaplar zaten yabancı dilde de mevcut. Yani belgeseller var. Çok ciddi güzel belgeseller var. Onları YouTube'da onları gerçekten baştan sona seyredebilirler. Ve seyretmelerini diliyorum. Çünkü hani tek bir dünya var, tek bir gezegen var deniyor ya. O gezegenin gelecek kuşaklara kalması için bize düşen sorumluluklar var. Böyle bir katliamı destekleyerek hem kendimizi zehirleyerek hem hayvanların yaşam haklarını ellerinden alarak neden böyle yaşayalım? Daha iyi, daha güzel yaşamak mümkünken bir de bu kadar büyük bir katliama yol açarak barış beklemek de çok büyük bir tezat oluyor aslında. Herkesin belki kendi içinde, kendi yaşantısında değerlendirmesinde fayda var diyorum. Her şeyi de sadece belki devletten beklemeden. Yani çünkü bunu yapmak için kimsenin size bir yardımda bulunması gerekmiyor. Bugün karar alıp yarın uygulayabilirsiniz. Elbette yerleşmiş adetler, alışkanlıklar var ama bence zaten değişim, yani devrim yapacaksak, hani herkes bir devrimi över, onu öncelikle kendi hayatınızda yapmanız gerekiyor.
Ben bu minvalde şunu sormak istiyorum. Şimdi bizi izleyenlerimiz şöyle bir soru olur. Evet tamam, çocuğuma ya da işte ben et yemeyeyim, tavuk yemeyeyim, balık yemeyeyim ve onların sütlerini ya da işte yumurtasını yedirmeyeyim, aynı şekilde içirmeyeyim. Peki bunların ikamesi olan, yani muatili olan şeyler mesela dediğim biraz önceki bitkisel kaynaklı yiyecekler ve içecekler aynı etkiyi yapıyor mu? Yani insan vücudu bunlara aynı şekilde tepki veriyor mu? Besleyiciliği nasıl? Biraz
tabii
da bu
onların,
iş, çünkü diyetisyenler de lafınızı bitireyim sorumu. Bazı diyetisyenler de hani proteinin etten alınması gerektiği konusunda çok fazla ısrarcı. Hani bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Öyle bir şey yok. Yani inanın bugün protein hani yetersizliğinden hastanede olan insan yok zaten. Yani bu nereden hani bu kadar çıkmış ve özellikle baktığımızda o hani bitkisel beslenmenin içerisinde yalan maddelere, gıdalara zaten karşılaştırdığınızda çok büyük oranda zaten karşılayabiliyorsunuz. Hani bir eksikliğe neden yani dediğim gibi yeterli ve dengeli beslenme koşuluyor tabii. Gidip sırf sadece bir insan karbonhidrata ben vegan oldum diye sadece mesela hamur yiyorsa tabii ki onun bir yetersizliği olur. Öyle bir aile olmuştu. Sırf çocuklarına tek bir şey vermişler. Çocuk tabii hastalanmış, sonra da işte bakın veganlar böyle oldu diye haberler yapıldı her yerde. Hayır, orada zaten yanlış bir beslenme var. O vegan beslenme değil zaten. Ya da vegan beslenme ifadesini ben doğru da bulmuyorum. Onu kullanmamak lazım. Çünkü o zaman sadece insanlar bunu bir beslenme diye düşünüyor. Bitkisel beslenme. beslenme. Yani bitkisel beslenme dediğinizde tabii ki her şeyden alacaksınız kaynağınızı. Ama baktığınızda nedir yani bezelyeden niye insan zarar görsün? Hani bunlar zararlı mı deniyor ya. İçerisindeki katkı maddelerine elbette bakarsınız. Yani bugün ya da insanların raflardan hiç incelemeden aldıkları şeylerin içinde bir katkı maddesi var. Onu önemsemeyenler birdenbire bitkisel beslenme söz konusu olunca böyle bir uzman kesiliyor. Bu da ilginç bir yaklaşım. Tabii bu daha çok diyetisyenlerin ve belki bu alanda uzmanlaşmış kişilerin konuşması gereken bir konu ama ben de tabii kendim yıllarca böyle yaşadığım için söyleyebilirim. Herhangi bir eksiklik eğer bir başka hastalığınız yoksa ondan kaynaklanan çünkü başka şeyler olabilir. Normal sağlıklı bir insanın bilinçli bir beslenmeyle hiçbir sıkıntısı olmadığı gibi artıları oluyor. Çünkü bugün bakın hastanelere gittiğinizde en çok kalp ve damar hastalıkları, obezite, şeker değil mi? Bunlardan çok fazla insan rahatsız durumda. Ve bunların kaynaklarına indiğinizde hayvansal beslenmenin etkisini görebiliyorsunuz. Birebir etkili. Asıl oradaki sorunlar hiç konuşulmazken durmadan insanlara çünkü şunu ye bunu ye bir takım doktorlar, ünlü, popüler olmuş kişiler şunu ye bunu ye diyorlar. Asıl orada sıkıntı varken, o incelenmezken nedense insanların işine geldiği için ve de tabii diyorum ya çok büyük bir endüstri bu. Ya bunu savunduğunuzda karşınıza inanılmaz dev bir endüstri çıkıyor. Herkesin tabii rahatı bozuluyor. İnsanların da işine gelmiyor. Kimse de doğruları öğrenmek istemiyor. Tabii doğruyu söyleyen doktorlar neyse ki var son yıllarda özellikle bu konuda cesaretle onlar da bilgilerini paylaşıyorlar. İnsanlar araştırabilir, doğruları bulabilir. Ama o dediğim gibi protein, bitkisel beslenenin protein almaması gibi bir şey. Yani gerçekten artık komik oluyor bu çağda bunu söylemek.
Evet. Bir de beslendikleri yem meselesi var. Hükümetin yasal bazı çıkardığı, geçtiğimiz günlerde çıkardığı yasalarda siz de değinmiştiniz bir yazınızda.
Evet.
Hayvan yani o şey insanlar evet yemiyor ama hayvanlar
şimdi hep şöyle bir şey yıllardır söylenir hani soyayı savunmak için değil de işte GDO işte var onda falan o sağlıksız falan. Şimdi şöyle bir şey, hatta yeni bir karar çıktı hükümet tarafından alınan tavuk yemlerine sanıyorum. Yeni bir GDO, bir takım GDO'lar serbest bırakılmış ama bu zaten hep vardı. Soyada da bu vardı. Hayvanların yemine katılanlarda GDO serbest zaten. Yıllardır böyle, biz bunu söylüyorduk. Ama insanların tüketimine ayrılan, hani bitkisel ürünlerin içine koyulan soyada olmaması gerekiyor. Yasak, eğer varsa o yasaktır zaten. Dolayısıyla insanlar o hayvanları yiyerek ya da hayvansal gıdaları yiyerek, tüketerek doğrudan o GDO'lara veya antibiyotiklere, işte başka şeylere maruz kalmış oluyorlar. Ve bunun da bilincinde değiller. Yani bakın bugün dünyada en büyük tehlikelerden birisi, yani ben Covid çıktığında ilk bu konuda yazılar yazmıştım gazetede de. Birçok insan şaşırdı bu nasıl oluyor falan. Yani şaşıracak bir şey yok. Zaten bilim insanları söylüyordu. Daha önce yaşanan salgınlarda da vardı bunun etkileri. Şimdi mesela yine söylüyorlar. Bundan sonraki bir salgında herhalde yani ya da büyük olasılıkla bu hayvan çiftliklerinden doğacak deniyor. Bu konuda önlemler alınması gerektiği söyleniyor. Şimdi mesela en büyük, daha da büyük tehlike antibiyotik direnci denilen şey. Yani çünkü o kadar çok, bakın Amerika'da üretilen antibiyotiğin %80'i hayvan yemlerine katılıyor. Türkiye'de daha az ama yani Amerika'daki o biliniyor. Ama sonuçta o hayvan yemlerine katılıyor. Ve insanlar öyle bir noktaya geliyor ki artık herhangi bir hastalık karşısında bir antibiyotik işe yaramayacak. Antibiyotik direnci gelişiyor çünkü o kadar büyük, fazla ki kullanılan şey. Şimdi bunları konuşmak yerine insanlara sürekli şunu ye, bunu ye, bunu tüket. Yani öyle bir ortam oldu ki hatta bu Türkiye'de hani çok pahalılık var. Sürekli haberlerde işte hayvan yemiyor, et alamıyor, tavuk yemiyor. Ya sanki bu hani çok iyi bir şeymiş gibi. Her şeyin fiyatı pahalı. Evet, pahalılık haberi yapılsın tabii. Ama yani neden sürekli et üzerinden yapılıyor onu anlamak mümkün değil. Çünkü insanlar bunu sürekli yiyerek iyi bir şey de yapmıyorlar kendilerine. Proteini sadece oradan alınmıyor protein. Biraz insanlara daha böyle bilgilendirici yayınlar yapması gerekiyor medyanın. Ama tabii endüstriye ne kadar direnebilirler bilmiyorum. Bağımsız bir takım insanların söylemesiyle de hani bir şeyler değişiyor ama yavaş değişiyor.
Sizin vegan olma hikayeniz ne zamandır vegansınız?
Yaklaşık 30 yıl.
Peki nasıl oldu?
Onu birkaç yerde anlattım ama televizyonda anlattım bilmiyorum. Sordular çünkü. Benim olduğum dönemde çevremde, hani benim çevremde hiç vejetaryen bile yoktu açıkçası. Hani birinden etkilenerek olmadı. Bazıları çünkü birinden etkileniyor ya da günümüzde daha çok bir kitap okuyor veya bir belgesel izliyor, etkileniyor, olabiliyor. Benim öyle bir şey yoktu. Ben bir şarkıdan çok etkilendim. The Smiths grubunun Meat is Murder diye bir şarkısı var. Onun sözlerini dinlediğimde çok bana, yani müziği ilk önce çarpıcı geldi. Benim hayatımda müziğin yeri çok fazla. Kitap, yani yazıdan daha fazla. Müzik beni çok etkilemiştir. O başında çünkü mezbahadaki bıçak sesleriyle hayvanın bağırışları var o şarkının. O ilk önce çok şey geldi. Hani normalde şarkıda duyabileceğiniz bir şey değil çünkü. Ona kulak verip sonra da bu şarkıda ne anlatıyor diye merak ettiğimde o sözler beni çok etkiledi. Ve ondan sonra hani zaten herhalde çok düşkün değildim. Belki de bir birikim zaten içimde vardı ama o tetikledi tamamen. Sonrasında konuyu araştırmaya başladığımda tabii bu süt sektörü, yumurta sektörü hepsi arkasından onun geldi. Hani yumurta sektöründe de şimdi mesela Almanya galiba yasaklama kararı alıyor. Hani bu şeylerin, erkek civcivlerin doğrudan rendelenmesi olayı. Sektörde çünkü onlar faydalanılabilecek bir ürün olarak görülmediklerinden ya boğuluyorlar. Türkiye'de de böyle. Hatta bize resmi bir yanıt geldi. Biz bir arkadaş sormuştu. Ya böyle büyük bir naylonun içerisine konularak o erkek civcivler doğar doğmaz boğuluyor, havasız bırakılarak öldürülüyor veya rendeleniyor. Ve rendelenen de çok enteresan. Yıllardır yamyam tavuk yiyoruz diye beyanatlar veren doktorlar vardı. Tavukların yemine katılıyor. Yani böyle korkunç şeyler, çünkü işin içine kar maksimizasyonu girince neler olabileceğini artık düşünmek
zor. Şöyle bir şey, yani mesela genetik olarak da, yani hani etiği tamam, etik okey, sağlık olarak da, bir de şöyle bir şey, yani doğanın inanılmaz dengesini ve tavukların soyunu tüketiyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey, hani mesela insan türünü düşünelim, akraba evliliği neden istenmez? Çünkü yani genetik olarak bazı hastalıklar çiftleştiği zaman resesif genler, o hastalıklar diğer kuşaklara. Şimdi siz sürekli aynı şeylerden, aynı türden şeyler aldığınız zaman işte döllenmeye maruz kaldığı zaman ya yani sürekli hastalıklı bireyler oluşur. Yani o genetik
oluşuyor
şey,
da zaten.
Böyle yani böyle işte takım, tavukların soyunu, yani bundan 200 belki kaç sene bilmiyorum ama tavukların da soyunu tüketecekler.
Tabii yani deli dana mesela, hani öyle hastalıklar evet, çıktı biliyorsunuz. Kuş gribi, domuz gribi gibi şeyler zaman zaman salgınlar hep yaşanıyor. Ne bileyim salmonello deniyor bir şeyler. Yani bir yıl bir sürü hayvancılıktan, yani hayvan yemekten, insanın hayvansal tüketiminden. Çünkü düşünün, o hayvanlar bizim gibi aslında yapıları itibariyle. Hani onların da kalbi var, onların da midesi var. Yani içinde iç organlarına baktığınızda birebir aynı gözüküyor. Ve dolayısıyla onları bir böyle beton zeminler üzerinde hiç güneş yüz, gün yüzü bile görmeden bir yerlere tıkıştırıyorsunuz ve onların çeşitli hastalıkları oluyor. İşte hastalıklar yayılmasın, antibiyotik veriyorsunuz. Yani zaten o kadar korkunç bir şey ki, hani sadece kendimiz olarak bakmamalıyız. Yani 8.1 milyar mı oldu insan nüfusu tüm dünyada? Bu kadar insana böyle bir tüketim, yani bu artık sürdürülebilir de değil. Hani uzmanlar bunu da uyarıyor. Yani tarımda bir mutlaka dönüşümün yaşanması gerektiği söyleniyor. Çünkü bu böyle gidemeyecek. Bakın Brezilya'da ormanlar yanıyor. Neden yanıyor? Çünkü orayı yakanlar besiciler. Çünkü Brezilya dünyanın en büyük et ihracatçısı. Türkiye'de aralarında dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesine canlı hayvan ve karkas et gönderiyor. Et tırnak içerisinde açıkçası, hani et deniyor ama hani ben onu kullanmaktan da rahatsız oluyorum. Dünyanın her yerine yolluyor ve artık öyle bir aşamaya gelmiş ki hayvanları besleyecek yer yok. Bilerek yakıyor onu besiciler. Ve biz buna da katkıda bulunmuş oluyoruz. Çünkü bize de ucuz et, Türkiye'nin ucuz et politikası var. Canlı hayvan getiriliyor daha ucuza gelecek diye. Şarbon yayıldı, oradan patladı. Evet. Ben o konuda bayağı bir uğraşmıştım. Brezilya'dan korkunç bir gemi gelmişti. 25 bin hayvanı içine tıkıştırmışlar. Hayvanlar ölüyor gemide ve gemide bir düzenek kurulmuş. Ölen hayvanı oraya atıp rendeliyorlar ve o rendelenen şey de denize savruluyor. Yani hani gerçekten hayal bile edemeyeceğiniz kadar korkunç şeyler oluyor. Ve insan hani bunu uyardığınızda da dediğim gibi birçok kim ya duymuyorlar ya görmüyorlar. Toplum da öyle. Duymak istemiyor, görmek istemiyor, bilmek istemiyor. Çünkü diyor ki yani ben böyle yaşıyorum, ne yapacağım şimdi? Birdenbire bir panikleme herhalde duygusu oluşuyor ama hiç paniklenecek hiçbir şey yok, zor hiçbir şey yok. Hani buradan merak eden varsa söyleyeyim gerçekten hani zor gibi geliyor bazı insanlara vegan olmak ama hiç değil. Belki bir ilk anda biraz hani ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz ama kısa sürüyor. Bir süre sonra her şey hele ki bu dönemde 2022 yılında hiç zor bir hiçbir şey yok.
Bu dönemde de peki biraz da iyi tarafından bakalım. Hani vegan olmaya başladığınız zamandan bu zamana veganlıkta ileri Türkiye ya da dünya önemli bir aşama kaydetti mi? Yoksa yerimizde mi sayıyoruz?
Yok, yerimizi sayıyoruz diyemem. Kaydetti tabii ki. Çünkü Türkiye de buna uymak zorunda kaldı. Çünkü artık dijital kültürün çok yaygın olduğu, internetin çok kolay bir şekilde herkese ulaşabildiği bir dünyada yaşıyoruz. Yani dünyanın herhangi bir yerinde olan olayı biz şu anda hemen duyuyoruz. Bunun tabii çok büyük etkisi oldu. Yani internetin hayatımıza bu kadar girmesinin sağladığı artılar oldu. Ondan sonra her şey daha hızlandı. Onun olmadığı dönemleri de ben biliyorum. O zaman daha yavaştı tabii ki. Sadece yazılı kültürle veya işte böyle yayınlar ki böyle bir yayın zaten yapılmıyordu. Ama anlatmaya çalışıyordu insanlar. Etkisi sınırlı oluyor. Daha çok birebir ilişkiler, arkadaşlık ilişkileri, işte tanıdığınız insanlarla konuşma küçük gruplar halinde oluyordu. Şimdi artık etkisi çok fazla yaygınlaştı. Bu iyi bir şey. O nedenle gelişme oldu. Artık dünyanın birçok yerinde vegan festivaller yapılıyor. Mesela bizde bile var vegan festival. Düşünebiliyor musunuz? Hani Türkiye'de. Yani bana hani 30 yıl önce deseydiniz ki sen bir gün gideceksin bir televizyonda sana işte veganlık, feminizm, çevre soracak. Yani herhalde alay ediliyor falan derdim. Hani olacağına inanamazdım inanın. Yani şu an olan şeylere bile diyorum ki ne kadar güzel o dönemlerden bu döneme geldik. Bence önemli bir aşama ama tabii ki yeterli mi? Yetersiz. Yurt dışında daha yaygın. İnsanlar bu konuda daha bilgili. Belki daha fazla okudukları için diyeyim. Çünkü okuma oranıyla bence doğrudan ilişkili bu konular. Çevreyle ilgililer. Belki Türkiye'deki insanların hayatları, tabii onu da söylemek lazım. Çok zaten zor. İnanılmaz stres dolu bir ortamdayız. Özellikle son 20 yıldır. Onun da etkisi belki. Ama onları bahane de etmemek gerekiyor. İnsanın her zaman bence hayatında böyle bir değişiklik yapabilecek özgürlüğü ve iradesi var bence. Yani insan kendi hayatına hakim olabilir. Ne yediğinize, ne içtiğinize hakim olabilirsiniz. O kadar da yani mecbur değilim sanmıyorum. Evet böyle bir kültürün içine doğdum. Yaygın olan kültür bu. Birçok insanın olumladığı şey bu ama eğer doğruyu bulmak istiyorsanız bireysel bir çıkışta yapabilirsiniz. Ve aslında devrimciliktir bu. Ben hep bunu söylüyorum yani veganlık çok büyük bir devrimcilik ruhu taşıyor kendi içinde. Çünkü baskıyı, zulmü hepsini reddediyorsunuz. Öyle bir aşamaya geliyorsunuz. Sadece insanla ilgili değil bu diyorsunuz. Yani ben böyle bir şeye kat. Yani o sömürü zincirinden kendinizi kurtarma iradesi. Çok da önemli bir şey bu ve ben bunun hani geri plana atılmasından hani rahatsız olanlardanım. O nedenle sadece böyle işte şu satılıyor, bu ürün, bu bilmem ne böyle hani tüketim odaklı şey yapılıyor ya medyada daha çok tanıtılıyor. O beni biraz rahatsız ediyor ama işte neyse yine de söylensin de hiç söylenmediği günleri de biliyoruz deyip susuyorum bazen.
Bir de şunu sormak istiyorum. Hayvanların üzerinde denenen kozmetik ürünler ve ilaçlar var. Bu mesele önemli. Hakkında ne söylemek istersiniz?
Evet, o da işin çok önemli bir boyutu. Çünkü hani birçok insan son yıllarda o konuda daha çok bilgilenmeye başladı. Hatırlıyor musunuz? Ralphie Koru diye bir kısa video paylaşıldı. Sosyal medyada böyle viral oldu. Ralphie Koru yani bir tavşan. Tavşanın üzerinde denenmiş ürünler işte tavşan neler hissettiğini insan diliyle, insan sesiyle anlatıyor, seslendirilmiş. O çok paylaşıldı. İnanılmaz bir etki yaptı. Aslında biz onları hep anlatıyoruz ama demek ki o video etkiledi insanları. Bu da iyi bir şey. Çünkü yani paylaşmayan kalmadı gibi böyle. Bilmiyorum sayılsa dünya çapında kaç kere paylaşılmıştır. Şimdi her şey deneniyor. Hemen hemen her şey hayvanlar üzerinde deneniyor ve Şöyle de bir gerçek var. Bu hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin sonuçları insanlar için %90'ların üzerinde uygulanabilir sonuçlar vermiyor. Bu da biliniyor. Yani bilimsel olarak biliniyor ama daha ucuz bir yöntem olduğundan ve böyle bir gelenek orada da böyle bir alışkanlık oluştuğundan diyeyim bunu değiştirmeye yanaşmıyor birçok kurum. Artık mesela alternatif bazı yöntemler var. Onları teşvik edenler de var ama sınırlı sayıda.
Alternatif yöntemler mesela?
Alternatif yöntemler yani hücreler, insanın hücresine yakın bazı dokular elde edilebiliyor. Onlar üzerinde denenebiliyor. Yani birçok başka yöntemler de var. İşin ayrıntılarına inmek isteyenler eminim onları bulabileceklerdir. Ama onlar pahalı olarak görüldüğünden teşvik edilmiyor. Özellikle üniversitelerde tabii bunun yapılması gerekiyor. Ama hep hayvanlar bir köle gibi o kafesler içerisinde tutularak özellikle maymunlar, tavşanlar başta olmak üzere özellikle o beagle köpekler, beagle cinsi denen köpekler sigaradan tutun hani sigara deneyleri. Yani düşünebiliyor musunuz insanı zehirleyen bir ürün yani sigara için insan hem kendine zarar veriyor hem de bilmiyorum sayısını milyonlarca hayvan dünyada bu şekilde bu eziyetlere maruz kalıp öldürülüyor. İlaç sektöründe tabii çok yaygın bir şekilde var. Kozmetikte çok var ama kozmetik konusu son yıllarda özellikle birçok ülkede en azından kozmetiktekini kaldıralım yaklaşımı ortaya çıktı ve birçok ülkede kaldırmaya başladı. Türkiye'de de hani kozmetiklerde yapılan deneyler gerek olmadığı yönünde bir karar alındı ve dolayısıyla hani kozmetikte kalktı diyeyim ama sadece o bitmiyor ki onunla bitmiyor ki insanın kullandığı her şeyde hemen hemen deney yapılmış durumda. Bundan nasıl kendimizi sıyıracağız? İşte artık üzerlerine ürünlerin bir logo koyulup bu ürün deneysizdir denilebiliyor. O hangi ürünün deneysiz olduğunu duyuran bir takım siteler var, güvenilir, onlardan kontrol edilebiliyor. Bir süre sonra inanın onlarda da biliyorsunuz hangisinde var hangisinde yok ona göre siz de davranıyorsunuz, alışverişinizi, tüketiminizi ona göre yapıyorsunuz. Tabii bunların içerikleri de temiz olabiliyor. Yani aslında ekoloji açısından da o bir sonuç getiriyor. Yani hem çevrede, çevreye zararı olmayan, doğada çözünebilen maddelerin kullanıldığı, insana da zararı olmayan, hayvana da zararı olmayan ürünler artık bugün günümüzde var, yok değil. Türkiye'de de var. Ve herkesin bence bilinçlenmek açısından onlara yönelmesi, onlara talep yaratması çok şey değiştirir.
Peki hayvan, onun dışında hayvan hakları üzerine besin olayını konuştuk. Yani süt ürünü ve kesim olaylarını, işte kozmetik ilaç konuştuk. Bunun dışında sizi kaygılandıran ve üzerine çalıştığınız konular var mı hayvan haklarına dair?
Var. Yani tabii böyle bir yaklaşımınız olunca dünyaya, insanla böyle bakınca değişmesi gereken çok şey olduğunu görüyorsunuz ve hani neresinden bir ucundan tutabilirim diye tabii ben de ilk zaman sesimi duyurmaya çalışmıştım. Tabii gazeteci ve yazar da olduğum için bu konulara her fırsatta yer verdim. Fazlasıyla belki de vermiş olabilirim. Bu yönümle çok ortaya çıkmış da oldum. Ama planladığım bir şey değildi. O kadar çok fazla haksızlık, adaletsizlik var ki dünyada. Bu konuda da bir şeyler söyleyeyim. Hani belki sesimizi duyurabiliriz diye çabalıyoruz. Ben tabii veganlığı duyurmak için, hani veganizmin ne olduğunu anlatmak için, doğrusu bir de doğru olarak bilinmesi için çok çaba harcadım kendimce. Kitap o konuda biz Türkiye'de Can Başkent'le, onu da almış olayım, ilk Türkçe veganizm kitabını yazdık. E-kitap olarak çıktı Propaganda Yayınları'ndan. Hala çok kolay bir şekilde o indirilebilir. Yani iki veganın söyleşisi şeklindeydi. Akla gelen ilk sorulara yanıt vermek amacıyla. Daha sonra ben kendim bir kitap yazdım. Bu konuda sayısız makale yazıp konuştum. Sokak aktivizmini canlandırmaya çalıştım. Hani çünkü aktivizm sadece yazarak ve medyada tabii olmamalı. Her yani ulaşabildiğiniz her yere girmeniz gerekiyor. Bir aşamada kendiniz öyle hissediyorsunuz ki hani o canların sesini duyurmak için. Çünkü büyük bir eziyet var ve siz ona isyan ediyorsunuz ve nasıl susabilirsiniz? Susamazsınız. Hele ki Türkiye gibi bir ülkede. Gündem olmasa da yani birçok insanın gündeminde hiç yer almayan konular bunlar. Kimseye de çekici gelmiyor. Çünkü üzücü şeylerden bahsediyorsunuz. İnsanların görmek istemediği durum, ya zaten hayatımız çok zor, bir de bununla mı uğraşacağız dedikleri bir konu bu. Ama yine de her şeye rağmen bir kişiyi bile etkilesem diye, etkilesem fark yaratır diye. Çünkü bir kişi bile vegan olsa o sonuçta yılda 300 hayvanı belki ölümden kurtarıyor. E bu az şey mi? Yani benim hayvanlar açısından çok büyük sonucu olan bir şey. O nedenle hani üniversitelerde gittim, konuşmalar yaptım, söyleşiler, festivallere katılmaya çalıştım. Sokak aktivizmini canlandırmak için kendim bir arkadaş grubuyla bir topluluk kurdum. Onlarla sesimizi duyurmaya çalıştık. Hala işte bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama salgın döneminde çok aksadı bu işler. İşte sokakta böyle gerçeklik küpü denen eylemler var. Yurt dışında yapılan, onları buraya getirdik. Videolar gösteriyoruz. Hani o medyanın hiç göstermediği, insanların hayatlarında hiç karşılaşmadığı görüntüleri işte bakın bu demek için insanlara gösterdik. Broşürler dağıttık. Sanal gerçeklik yaptık. Yani o da gözlüğü takıyorsunuz. Sizi doğrudan bir mesela yumurta çiftliğine sokuyor. Orada yaşıyorsunuz birebir. Ve onları izleyip çok etkilenenler oldu. Bayağı etkili yöntemler bunlar. Tabii klasik protesto eylemleri, işte atlı faytonun kaldırılması için yürütülen çabalar. Yani o kadar fazla ki aslında sesinizi çıkarmak isterseniz hayatınızın her günü konuşmanız gerekiyor.
Bir şiddet kısmı var, sahipli sahipsiz hayvanlara yönelik şiddet.
Onlar da var. Daha çok sokak, Türkiye'de hayvan hakları aktivizmi daha çok sokak hayvanlarına odaklı olarak yürüdü, ilerledi. Çünkü çok sorunlu bir konu tabii ki. Her gün hemen hemen şiddet olayı yaşanıyor. Av konusu var. Ava karşı son yıllarda daha çok sesimiz çıkmaya başladı. Evet, sokak hayvanları, yani hayvan hakları yasasının düzeltilmesi için, hayvanları koruma yasası daha doğrusu öyle çıktı gene. Onun düzeltilmesi için çok yoğun çabalar oldu ama sonuçta o da istenilen şekilde sonuçlanmadı. Bir şekilde orada halka yanlış bilgi verildi. O söylenenlerin çoğu yapılmadı. Sahipli hayvan hayvanını kaldırdık diyorlar ama sonuçta yasada onun hani ceza olarak karşılığına baktığınızda gene gereken cezaların verilmediğini görüyoruz.
Şimdi diyelim biz sokaktayız. Bir adamın ya da birisinin, genelde erkekler yapıyor bunu, o yüzden adam dedim. Bir sokak hayvanına şiddet uyguladığını gördük. Ne yapabiliriz?
Ne yapabilirsiniz? Doğrudan önce tabii bir kere olayı kanıtlamak gerekiyor. Yani artık telefonlar herkesin elinde, telefonumuzla onun görünür şekilde plakası mı artık ya da bizzat şiddet, yani yüzünün de görünür, kim olduğunu görünür bir şekilde onu belgelemeniz lazım. Tabii bu da bazen size şiddete olarak dönebilir. Ama onu elinizde varsa o kanıt, onunla tabii ki ilgili birimlere nereye gidebilirsiniz? Bulunduğunuz yerin hangi ilde veya ilçede oluyorsa bu, oranın ilçe tarım müdürlüklerine, çünkü Tarım Bakanlığı'na biliyorsunuz bu konular bağlandı. Oraya giderek başvurmanız. Ama tabii şöyle bir şey oluyor. Şimdi son yasada öyle bir şey getirdiler. Siz başvursanız bile o kişi hakkında gerekli yasal işlem yapılması o bakanlığın iznine veya isteğine tabi kalıyor. Vatandaşın doğrudan şikayet hakkını elinden alma girişimleri oldu ne yazık ki. Yani burada kim korunuyor artık herkes görüyor. Ve tabii bence oruna kalmamalı çünkü bu durum nedeniyle. Baroların hayvan hakları komisyonları var. Mutlaka onlara da gidip bunu yasal bir platformda duyurmak lazım.
Tabii insanlar lazım.
İnsanlar tabii bununla da yetinmiyorlar. Sosyal medyada paylaşıyorlar. Çünkü sosyal medya artık günümüzde insanların her anlamda adalet arayışı için bir platforma dönüşmüş durumda.
O kadar çaresiz oluyorsunuz.
O kadar çaresiz oluyorsunuz ki paylaşıyorsunuz o görüntüleri, işte ilgili kurumları etiketleyerek ve tabii hayvan hakları derneklerine, bu konuda ses çıkaran insanlara duyurmaya çalışarak, yani onu oradan bir tepki büyütmeye çalışıyorsunuz ki ses gelsin. Çünkü bazı olaylar öyle sonuca varıyor. Bu konuda yılmamak. Tabii gidip ayrıca da kendiniz de suç duyurusunda yani bulunabilirsiniz savcılığa. Dolayısıyla ama şöyle bir durum var. Eğer o hayvan sahipliyse hani o zaman ona, eskiden de zaten öyleydi. Hani sahibinin şikayet etmesi, şikayetçi olması sonucunda bir yere varabiliyordu.
Şimdi sahibi diyor, uyguluyorsa hiçbir şey yapamıyor.
İşte sahibi uyguluyorsa da onu belgelemeniz lazım. Onun, o hayvanın elinden alınması için net olarak onu kanıtlamanız gerekiyor. Öyle olaylar oldu. Adam reddediyor. Ben orada şakalaşıyordum diyor. O diyor hiç diyor espri diyor bilmem ne. Yani inanılmaz zor süreçler yaşanıyor orada.
Köpeğim benim ama severim de döverim de diyorlar mı?
Ne yazık ki.
Aynı mantık
ne yazık
çünkü.
Ki hayvanlar evlerde de çok evet. sömürülüyor. Yani o hayvan sevdiğini söyleyerek eve alan insanların da aslında hayvanlara çok kötü davrandıkları olaylar yaşanabiliyor. Ne yazık ki. Çok sömürüye açık bir alan, çok üzücü bir alan. Ama barınaklarda olanlar ayrıca da ayrı bir konu. Son zamanlarda özellikle bu Cumhurbaşkanı'nın çıkıp da işte bu hayvanlar sokaklarda olamaz demesinden sonra da bir takım komploların düzenlendiğini görüyoruz. Ne yazık ki o hayvanlar gerçekten sadece hani o hayvanların sokakta yaşamasının nedeni bir kere insanlar. O hayvanları kendi çıkarı için evcilleştirenler insanlar. Ve şimdi de istemiyoruz biz bu hayvanları, yok edin işte öldürün falan gibi bir takım hesaplar çıktı ortaya. Şimdi bu konu böyle çözülmez tabii. Yani hayvanların yok edilmesiyle falan varılacak bir nokta değil. Toplumda çok büyük bir tartışma ve gerilim var bu konuda. Hatta silahlanmaya kadar, hani biz silahlanmak istiyoruz buna karşı falan şeklinde açık açık bu köpekleri öldürün diye beyanatları var insanların ve hiçbir şey yapılmıyor. Büyük bir şiddete maruz kalıyor her yerde hayvanlar. Toplu mezarlar ele geçiyor. Gerçekten Türkiye için çok büyük bir utanç şeklinde sürüyor. Hayvanseverler seslerini duyurmaya çalışıyor ama bakıyorsunuz birçok insanda o bazı olaylar kullanılarak, çünkü köpürtülüyor bu olaylar. Şimdi ne yapalım, o zaman insanın hayatı mı tehlikeye girsin diyenler var. Halbuki bugünkü barınaklar gerçekten birer ölüm kampı şeklinde hayvanlar açısından. Birçok hayvanın barınağa girip ölüsünün çıktığını biliyoruz. Bunlar da canlarsa bu canları korumak da insanın yükümlülüğüdür. O zaman belediyelere görev düşüyor. Belediyeler yasalardaki kendilerine yüklenen sorumlulukları yerine getirmek zorundalar. Onları yıllardır yapmadıkları için zaten bu hayvan popülasyonu bu kadar arttı. Ve bütün bu yaşanan şey insanın suçu. Hayvanların suçu değil. Dolayısıyla bunu çözmesi gereken de gene insanlar, kurumlar, gönüllülerle işbirliği halinde aslında devletin buna uygun bir çözüm getirmesi gerekiyor ama işte emir büyük yerden çıktığı için evet. sanıyorum herkes susuyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik. Programımıza katıldığınız için, bu önemli aydınlatıcı bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
Teşekkürler, ayağınıza sağlık. Evet, bugünkü konuğumuz gazeteci, yazar ve aktivist Dilar Kalkandelen'di. Kendisiyle vegan yaşam tarzını, hayvan haklarını ve Türkiye'deki hayvanların ahvalini konuştuk. Bir programın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konukla karşınızda olacağız. Mutlu günler diliyorum.